Ayrım 3.
Kahve çanağını burnunu uzatan Zakari, "Vay canına!" diye haykırdı. "İşte bu kahve baş ağrısı filan vermez insana." Maho, yazgıya boyun eğmiş bir halle omuzlarını sekti. "Adam sende, midene sıcak bir şey iniyor ya, sen ona bak." Janlin, ekmek dilimlerinden dökülen kırıntıları toplayıp çanağını atarak papara yapmıştı. Catherine, fincanındakini içip bitirdikten sonra kahvedenlikte kalanı teneke mataralara boşalttı. Dördü de ayakta durmuş, tüten mumun zayıf ışığında çabuk çabuk son lakmalarını atıştırıyorlardı. "Hazır mısınız? Canım, alt tarafı nedir yani? Bizi gören de bol gelirli kimseler gibi karın doyuruyoruz sanacak," dedi baba. Ama o sırada açık bıraktıkları merdiven kapısından bir ses geldi. Mahado kadın yukarıdan sesleniyordu. "Siz ekmeğin hepsini alın, çocuklar için biraz şehriyem var." Catherine, "Peki peki," diye yanıt verdi. Genç kız ateşin üstünü yeniden küllemiş, büyük baba saat 6'da döndüğünde sıcak bulacağı akşamdan kalmış çorbayı ızgaranın bir köşesine iyice yerleştirmişti. Her biri yemek dolabının altından sabolarını aldı, matarasının ipini omuzundan geçirdi, azığını da sırtına, gömlekle ceketin arasına soktu ve mumu söndürüp kapıyı kilitledikten sonra erkekler önde, kız arkada evden çıktılar. Ev yeniden karanlıklara gömüldü. Yandaki evin kapısını çeken bir erkek, "Bak hele, birlikte yola koyuluyoruz," dedi. Yanında Janli'nin yakın arkadaşı, 12 yaşındaki oğlu Bebert'le işe giden Lavak'tı bu. Pek şaşıran Catherine, gülmemek için kendini zor tutarak Zakari'nin kulağına, "Ne yani, Batlop artık kocasının evinden çıkmasını bile beklemiyor demek," diye fısıldadı. Şimdi artık işçi mahallesinin ışıkları teker teker sönüyordu. Son bir kapı daha çarptı, her şey yeniden derin uykuya gömüldü. Kadınlarla küçük çocuklar şimdi daha bir genişleyen yataklarının içinde uykularını sürdürüyorlardı. Bütün ışıkları sönen köyden deli gibi bir rüzgarın esip savurduğu Varoks'a doğru fırtınanın içinden omuzlarını sallayarak göğüslerinin üzerinde kavuşturdukları kollarını ne yapacaklarını bilemeyen ağır bir gölge geçidi başlamıştı. Kömür işçileri çalışmaya gidiyorlardı. Sırtlarındaki azık çıkını her birini kamburlaştırıyordu. Uzayıp giden yola yayılmış bir koyun sürüsü gibi pıtır pıtır yürüyor, incecik giysileri içinde soğuktan tir tir titredikleri halde gene de pek acele etmiyorlardı. En sonunda cüruf yığınının tepesinden inen Etienne Varoks'a girmişti. İş olup olmadığını sorarak yanlarına yaklaştığı adamlar başlarını sallayıp işçi başını beklemesini söylüyorlardı. Sonra da onu yarı aydınlatılmış, kara deliklerle dolu bir sürü salon ve katlarının karmaşıklığıyla insana kaygı veren binaların ortasında yapayalnız bırakıyorlardı. Yarı yıkık karanlık bir merdivenden çıkınca kendini sarsak bir asma köprüde bulmuştu. Sonra da zifiri karanlıkta gömülmüş bir ayıklama hangarından geçmiş, burada göz gözü görmüyordu. Bir yerlere çarpmamak için ellerini öne doğru uzatarak yürüyordu. Koskocaman açılmış iki sarı göz ansızın karanlığı deldi. Etienne şimdi gözetleme kulesinin altında, hemen kuyunun ağzında, çıkan kömürün toplandığı odada bulunuyordu. İyi yürekli bir jandarmaya benzeyen, kırçıl bıyıklı, iri yarı bir işçi başı, Richmond Baba, tam o sırada kayıt kabul odasına doğru gidiyordu. Etienne, "Her ne iş için olursa olsun burada işçiye gerek yok mu?" diye sordu. Richmond, hayır diyecekti ama toparlandı ve oradan uzaklaşırken öbürleri gibi işçi başı Bay Dansarte'yi bekleyin dedi. Oraya dört fener asılmıştı. Bütün ışıklarını kuyuya boşaltan yansıtıcılar da demir korkulukları, işaret lambalarının ve sürgülerin kaldıraçlarını, kafesli iki asansörün aralarında gidip geldiği kalın kılavuz direklerini güçlü bir ışıkla aydınlatıyordu. Bunun dışında kalan ve bir kilise koridorunu andıran, dalgalanan, oynak gölgelerle dolu geniş hangar loşluklara gömülmüştü. O sırada tahsildarın bürosunda cılız bir lamba adeta sönmek üzere bulunan bir yıldız gibi belli belirsiz bir ışık veriyordu. Kömür çıkarma işlemi yeniden başlamıştı. Demir levhalarla kaplı döşemede sürekli bir gök gürültüsü vardı. Kömür vagonları hiç durmadan yürüyordu. Durmadan gidip gelen bu kapkara ve gürültülü şeylerin sürekli kıpırdanması, öne eğik, uzun sırtları seçilen vagon sürücülerini koşturuyordu. Adeta kulakları sağırlaşan, gözleri körleşen Etienne bir an olduğu yerde hiç kıpırdamadan durdu. Buz gibi donmuştu. Her yandan hava akımları giriyordu. Bunun üzerine şimdi çelik ve bakır bölümlerinin pırıl pırıl parladığını gördüğü makinelerin çekiciliğine kapılarak birkaç adım attı. Makine kuyunun arkasında 25 metre ötede daha yüksek bir odada bulunuyordu. Tuğladan örülmüş tabanı üzerine öyle rahatça yerleşmişti ki 400 beygirlik gücüyle tam yolla çalışmasına karşın yağlanmış bir yumuşaklıkla inip çıkan kocaman hareket dolu duvarlara en küçük bir titreşim vermiyordu. Başlatma kolunun önünde dikilip kalan makinist işaret zillerini dinliyor, gözlerini gösterge levhasından ayırmıyordu. Burada iplerin ucunda sallanan ve asansörleri belirten kurşunların inip bindiği dikey bir lambayla maden kuyusunun çeşitli katları görülüyordu. Makina çalıştırılıp da çelik teller poylara sarıldığı ya da boşandığında 5 metre çapındaki iki kocaman çark öyle hızla dönmeye başlıyordu ki bunlar artık sadece kül rengi bir toz haline geliveriyorlardı. Dev gibi bir merdiveni sürükleyen 3 boşaltıcı "Hey, dikkat etsene!" diye bağırdılar. Etienne az kalsın eziliyordu. Gözleri karanlığa alışıyordu. Havada akıp giden çelik kablolara bakıyordu. 30 metreyi aşkın çelik tel önce dosdoğru gözetleme kulesine çıkıyordu. Orada dişli tekerleklere sarılıyor, sonra da dimdik kuyuya inip kömür asansörlerine bağlanıyordu. Dişli tekerlekleri çan kulelerindekini andıran bir demir çatma taşıyordu. Gürültüsüz, hiçbir yere çarpmadan uçuyordu çelik kablo. Saniyede 10 metre hızla 12 bin kiloya kadar kaldırabilecek güçte son derece ağır bir kablonun sürekli gidiş gelişiydi bu. Boşaltıcı işçiler, "Hay Allah kahresine mi? Dikkat etsene yahu!" diye gene bağırdılar. Soldaki Poyra'yı gözden geçirmek için merdiveni öbür yana itiyorlardı. Etienne yavaş yavaş kömür toplama hangarına döndü. Tepesindeki bu dev gibi uçuşma onu serseme çevirmiş, şaşkınlık içinde bırakmıştı. Bir yandan da soğuktan tir tir titreyerek kömür vagonlarının kulakları sağır eden gürültüsü içinde asansörlerin işleyişine baktı. Kuyunun yanında dipten gelen bir halatın havaya kaldırıp sonra bir kütüğün üzerine düşürdüğü kaldıraçlı ağır bir tokmak hiç durmadan işaret veriyordu. Tek vuruş dur, iki vuruş indir, üç vuruş çek demekti. Berrak bir zil sesinin eşliğinde bütün gürültüyü bastıran tokmak vuruluşları işitiliyordu durmadan her yerde. Bir yandan da manevrayı yöneten vagon devirici işçi elindeki ses borusuyla makiniste avaz avaz emirler yağdırarak gürültüyü daha da arttırıyordu. Bütün bu gürültü patırtı ortasında asansör kafesleri bir beliriyor, bir gömülüyor, bir boşalıyor, bir doluyordu. Etienne de bütün bu karmaşık işlerden hiçbir şey anlamıyordu. Etienne'in bildiği tek bir şey vardı. Kuyu insanları 20'şerlik, 30'arlık lokmalar halinde yutuyordu. Kursağı da öylesine kolaylıkla işliyordu ki onların geçtiğini neredeyse hiç hissetmiyordu bile. İşçiler kuyuya daha sabahın saat 4'ünde inmeye başlıyorlardı. Yalın ayak, fener elde, barakadan çıkıyor, yeterli kalabalığın toplanmasını küçük kümeler halinde bekliyorlar. Demir asansör bir gece hayvan gibi karanlıkların içinden sessiz senasız çıkıyor, her birinden kömür dolu iki vagon bulunan 4 katıyla sürgülerin üzerine oturuveriyordu. Değişik sahanlıklardaki vagon devriciler vagonları çekip çıkarıyorlar, onların yerine boşlarını ya da maden kazığı yüklenmiş yeni vagonları sürüyorlardı. Ve işte işçiler de beşer beşer bu boş vagonlara doluşuyorlardı. Bütün gözleri doldurduklarında kimi zaman 40 işçi birden iniyordu asansörle. Ses borusundan bir emir, boğuk, belirsiz bir böğürtü çıkıyordu. Bu sırada insan eti yüklendiğini bildirmek için insan geliyor işareti veriliyor. Yani aşağının işaret ipi 4 kez çekiliyordu. Bunun ardından hafif bir sıçramadan sonra arkasında sadece çelik telin titrek akışını bırakarak asansör bir taş gibi sessizce kuyuya dalıyordu. Etyen uykulu gözlerle yanı başında dikilen bir madenciye "Derin mi?" diye sordu. Adam 554 metreden fazladır yanıtını verdi. Ama yukarıya doğru 4 yükleme yeri var. Birincisi 320 metre. İkisi de gözlerini yukarı çıkmakta olan kabloya dikerek sustular. Etyen konuşmayı şöyle sürdürdü. Peki ya o kablo koparsa? Oho, kablo koparsa. Madenci sözlerini bir el işaretiyle tamamladı. Adamın sırası gelmişti. Asansör rahat ve yorgunluk izi taşımayan bir hareketle yeniden belirmişti. İşçi arkadaşlarıyla birlikte asansörün içine büzüştü. Demir kafes kuyuya daldı. 4 dakika ya geçmiş ya geçmemişti ki bir başka insan yükünü yutmak için yeniden dışarı fırladı. Yarım saat kadar kuyu böylece işçilerin indikleri yerin derinliklerine göre az ya da çok sayıda ama hiç durmadan bitmek tükenmek bilmez bir açlıkla insan yutuyor, her geleni koca bir kent halkını sindirecek genişlikteki midesine indiriyordu. Bu mide doluyor, durmadan doluyordu. Karanlık kuyu ölü gibiydi. Asansör aynı obur sessizlikle boşluktan yükseliyordu. Etyen en sonunda daha önce cüruf yığınının üzerinde duyduğu mide bulantısını duydu yeniden. Direnmek neye yarardı ki? Bu işçi başı da öbürleri gibi onu kovacaktı nasıl olsa. Belirsiz bir korku ansızın bir karara varmasına neden oldu. Hızla hangardan çıktı ve ancak jeneratörlerin bulunduğu kapının önüne gelince durdu. Ardına kadar açık kapıdan iki ocağın ısıttığı 7 kazan görünüyordu. Beyaz dumanların ortasında kazanlardan kaçan buharın çıkardığı ıslak sesleri arasında bir ocakçı ocaklardan birine kömür atıyordu. Kapağı açık ocağın sıcaklığı ta dışarı vuruyordu. Delikanlı yeniden sıcağa kavuşmanın sevinciyle kapıya yaklaşırken madene gelen yeni bir işçi kümesiyle karşılaştı. Bunlar maholarla levaklardı. En önde yürüyen sevimli bir oğlan çocuk haliyle Catherine'i görünce son bir kez daha talihini denemeye karar verdi içinde. Hey, buraya baksana arkadaş. Herhangi bir iş için adama gerek var mı acaba? Genç kız karanlığın içinden ansızın bu ses karşısında azıcık ürkerek şaşkın şaşkın delikanlının yüzüne baktı. Ama bu arada Catherine'in arkasından gelen Maho bu sözleri işitmişti. Kızının yerine o yanıt verdi. Delikanlı ile bir süre konuştu. Hayır, adama hiç gerek yoktu. Ne edeceğini, nereye gideceğini bilemeden yollarda sürten bu zavallı Maho'nun ilgisini çekmişti. Etyen'in yanından ayrılınca öbürlerine "Ya," dedi, "biz de bu durumlara düşebilirdik. Aman hiç yakınmayalım, sakın. Canımızı okuyan bu işi bile herkes bulamıyor, görüyorsunuz ya." Kafile içeri girdi. Doğruca sol koldaki barakaya yöneldi. Burası çepeçevre ama kilitlerle kapanan giysi dolaplarının bulunduğu, duvarları üstün körü badanalanmış çok geniş bir soyunma odasıydı. Odanın tam ortasında demirden bir şömine, kapaksız bir çeşit soba kıpkırmızıydı. Akkor halindeki kömürlerle öylesine tıka basa doldurulmuştu ki kömür parçaları çatlayıp dövülmüş topraktan zemine düşüyordu. Bu geniş oda sadece sobadaki korlarla aydınlanıyordu. Kızıl alevlerin kan rengi yansıları tozdan kapkara kesilmiş tavana kadar kir pas içindeki tahta kaplamalı duvarlarda oynaşıyordu. Tam mehalar içeri girdikleri sırada barakanın iliklere işleyen sıcaklığında kahkahalar yükseliyordu. 30 kadar işçi sırtlarını kavurucu alevlere vermiş, güle oynaya ayakta dikiliyordu. Kuyunun nemine dayanabilmek için aşağı inmeden önce hepsi böyle derilerinde sıcaklık biriktirmek üzere buraya gelirlerdi. Ama o sabah her zamankinden daha bir keyifliydiler. İri memeleriyle kalçaları giysilerinden dışarı fırlayacakmış gibi duran 18 yaşındaki vagon itici saf bir kız olan Moket'le alay ediyorlardı. Kız at bakıcısı olan babası Mok ve tumbacı erkek kardeşi Moket'le birlikte Rikuallar'da yaşıyordu. Yalnız çalışma saatleri uymadığından kız maden ocağına tek başına geliyordu. Yazın buğday tarlalarında, kışın da bir duvar dibinde o haftaki sevgilisiyle yaşamın tadını çıkarıyordu. Bütün madem böylece sıradan geçiyordu, yani fazla önemi olmayan, tam bir nöbet değişimiydi bu arkadaşlar arasında. Bir gün kıza kendisini marshmallow mesli bir çiviciyle gördüklerini söylemişlerdi de öfkeden çılgıda dönmüş, avaz avaz bağırmış, kendine yeterince saygısı olduğunu, herhangi bir kimse onu bir kömür işçisinden başkasıyla gördüğünü kanıtlayabilirse kolunu keseceğini haykırmıştı suratlarına. Madencilerden biri alaylı alaylı sırıtarak, "Ne o? Sırık şavali bıraktın mı yoksa?" diyordu. "Bu kez de o minnacık yavruyu mu buldun yoksa? Ama oğlana bir merdiven gerek öyleyse. Sizi rekuaların arkasında görmüşler. Kanıtı da şu, oğlan yol kıyısındaki kilometre taşlarından birinin üzerine çıkmış." Moket de neşeyle gülerek, ne olmuş yani?" diye cevap veriyordu. "Sana ne bundan? Oğlana yardım edesin diye seni çağıran olmadı ki." Bu temiz yürekli kalabalık, sobanın sıcaklığıyla kavrulmuş omuzlarını kabartan erkeklerin neşesini, kahkahalarını daha da arttırdı. Kız da onlarla birlikte gülüyor, sakatlık derecesine varan aşırı et kamburlarıyla, insanı heyecanlandıracak derecedeki gülünç giysisiyle aralarında edepsizce dolaşıyordu. Ama ansızın gülüşmeler kesildi. Moket kız, Maki'ye, Florence'ın, şu sırık boylu Florence'ın artık işe gelmeyeceğini söylüyordu. Bir gün önce yatağında ölü bulunmuştu. Kimisi inme sonucu kalbinin durduğunu, kimisi de çok çabuk içtiği için bir şişe ardıç rakısının ölümüne yol açtığını ileri sürüyordu. Bu arada Maho çok üzülmüştü. "Al sana bir talihsizlik daha." En iyi vagon iticilerinden birini böylece yitiriyordu. Yerine hemen bir başkasını bulamazdı ki. Götürü çalışıyordu. İşlediği damarda 4 ortaktılar. Kendisi, Zakari, Lavak ve Şaval. Vagonları itmek için sadece Catherine kaldılar mıydı? İşler aksayacaktı. Ansızın sevinçle haykırdı. "Hah işte, az önce iş arayan adam var ya." Tam o sırada Dansert barakanın önünden geçiyordu. Maho gidip ona durumu anlattı. Delikanlıyı işe almak için ondan izin istedi. Ayrıca tıpkı Anzin Ocağı'nda olduğu gibi işletmenin kadın iticilerin yerine erkekleri koyma isteğini de yeri gelmişken Dansart'a anımsattı. İşçi başı önce gülümsedi. Çünkü kadınları madenden çıkarma tasarısı aslında kızlarına iş arayan ve ahlak, sağlık gibi konularla pek ilgilenmeyen maden işçilerinin pek hoşuna gitmiyordu. Buna karşın gene de biraz duraksadıktan sonra Mahon'un istediği izni verdi ama gene de işletme mühendisi Bay Negrel'e kararı bir kez onaylatma koşuluyla. "Aa güzel," dedi Zakari. "Eğer hala kaldırımları arşınlıyorsa adam çoktan uzaklaşmıştır bile." "Hayır," dedi hemen atılan Catherine de. "Az önce onu kazanların başında gördüm." "Ne duruyorsun, koşsana tembel kız," diye bağırdı Mahon. Genç kız ok gibi atıldı. O sırada da bir madenci kalabalığı soba başındaki yerlerini başkalarına bırakıp kuyunun yolunu tutuyordu. Janlin babasını beklemeden saf, tombul bebert oğlanla 10 yaşında çelimsiz, sıska bir kız olan Lid ile birlikte lambasını almaya gitti. Onlardan önce giden Moket kız karanlık merdivende onlara pis yumurcaklar diye bağırıp eğer kendisini çimciklemeye kalkarlarsa suratlarına bir temiz tokat patlatmakla korkutuyordu çocukları. Hala kazanların bulunduğu binada duran Etyen gerçekten de onlara kömür atan ocakçılarla konuşuyordu. Gene içine dalmak zorunda kalacağı geceyi düşündükçe delikanlı iliklerine kadar üşüyordu. Bununla birlikte tam gitmeye karar verdiği sırada bir elin omuzuna dokunduğunu hissetti. Catherine ona "Gelin," dedi, "sizin için bir iş var." Delikanlı önce pek anlayamadı. Sonra müthiş bir sevinç duygusuna kapılarak coşkuyla genç kızın ellerini sıktı. "Sağ ol arkadaş. Ah doğrusu ya, siz çok iyi bir insansınız. Ne mi lazım?" Catherine ikisini de aydınlatan ocağın kızıllığına delikanlının yüzüne bakıp gülmeye başladı. Dal gibi incecik olduğundan, saçlarını takkesinin içine tıktığından Etienne'in kendisini bir oğlan çocuk sanması pek hoşuna gidiyordu. Delikanlı da sevinçten gülüyordu. Böylece bir süre yanakları alev alev yanarak karşılıklı gülüştüler. Maho barakada bir tahta sandığın başına çömermiş, tahta sabolarını ve kalın yün çoraplarını çıkarıyordu. Etyen gelince dört sözcükle her şeyi sonuca bağladılar. Gündeliği 30 metrelikti, iş ağırdı ama çabuk öğrenirdi. Kazmacı delikanlıya ayakkabılarını çıkarmamasını öğütledi. Eski bir takkeyi, başı korumaya yarayan bir meşin şapkayı, baba ve çocukları bu önleme hiç kulak asmazlardı, ona ödünç verdi. Florence'ın küreğinin de bulunduğu tahta sandıktan araç gereç çıkardı. Sonra da Maho hepsinin tahta sabolarını, çoraplarını, Etienne'in de çıkınını sandığa yerleştirince ansızın sabırsızlanıverdi. Nerede kaldı bu şaval hayvanı yahu? Kim bilir gene hangi kızı devirmiştir taş yığınlarının üzerine. Bugün tam yarım saat geciktik işte. Zachary ile Levak sakin sakin omuzlarını ısıtıyorlardı zobanın karşısında. En sonunda Zachary, sen şavali mi bekliyorsun dedi. O bizden önce geldi de hemen aşağı indi bile. Ne? Biliyorsun da ne diye hiçbir şey söylemiyorsun öyleyse. Hadi hadi çabuk olalım. Ellerini ısıtmakta olan Catherine kafilenin peşinden gitmek zorunda kaldı. Etyen kıza yol verdi. Kendisi onun ardından yürüdü. Delikanlı çıplak ayakların eski aba terlikler gibi yumuşacık sesler çıkardığı karışık bir takım merdivenlerden ve karanlık koridorlardan geçiyordu gene. Birden lamba odasının parlak ışığı görünüverdi. Raflarda bir gün önceden bakılıp temizlenmiş, kilisenin cenaze bölümündeki gibi teker teker yakılmış yüzlerce davi lambasıyla camlı bir odaydı burası. Her işçi küçük gişeden üzerine numarası kazılmış lambasını alıyordu. Sonra bunu bir gözden geçiriyor ve kendi eliyle kapatıyordu. O sırada da masa başındaki kayıt memuru önündeki deftere işçinin madene iniş saatini yazıyordu. Yeni vagon iticisinin lambasını alabilmek için Maho'nun araya girmesi gerekti. İş bu kadarla da bitmiyordu. Alınacak daha başka önlemler vardı. Bütün işçiler lambaların sıkıca kapatılıp kapatılmadığına bakan bir deneticinin önünden geçiyorlardı teker teker. Catherine tir tir titreyerek "Vay canına, burası hiç de sıcak sayılmaz." diye mırıldandı. Etienne başını sallamakla yetindi. Her yanından rüzgar giren geniş hangarın ortasında kuyunun başında bulunuyorlardı yine. Elbette ki kendini yiğit sanıyordu ama gene de kulakları sağır eden vagon gürültüleri, işaret tokmaklarının boğuk vuruşları, ses borusunun kısık bir örtüsü içinde büyük bir hızla bobinlere sarılıp boşalan çelik tellerin sürekli akışı karşısında sevimsiz bir heyecanla soluğu kesiliyor, gırtlağı düğümleniyordu. Asansörler gece hayvanlarının süzülüşleriyle sessizce inip çıkıyorlar, kuyu ağzının yutarmışçasına benzediği insanları dibe gönderip derinlere gömülüyordu habire. Şimdi sıra kendisine gelmiş. İliği kemiği donmuş, her yanı buz kesilmişti.